Ayrım 16, sayfa 168. Doktor Kondor doğru tahmin etmişti. Fırtına iyice yaklaşıyordu. Zaman zaman hava tahmin kulesinin fener ışığıyla belli belirsiz aydınlanan bulutlar, huzursuzca titreyen ağaç dallarının üzerinde kara kümeler halinde toplanıyorlardı. Bora gibi esen rüzgarın şiddetiyle titreşimlerle sarsılan nemli havada konyak tadı vardı sanki. Şehir birkaç dakika öncekinden farklıydı. Yollar bir başka görünüyordu sanki. Sokak tabelaları sıkıntılı bir rüyanın etkisiyle ürkek ürkek şangırdıyor, sallanıyor, kapılar gürültüyle takırdıyor, bacalar inler gibi ses çıkarıyordu. Bazı evlerde meraklı bir ışık yanıyor, orada burada yaklaşan fırtınaya karşı pencereyi kapatan beyaz gencelikli gölgeler görünüyordu. Evlerine geç kalan birkaç kişi hızla köşeleri dönerek koşuyordu. Başka zamanlarda sadece geceleri biraz canlanan şehrin geniş ana meydanı bile boşalmıştı. Belediye binasının ışıklandırılmış saati meydanın alışılmadık sessizliğini ahmakça bir beyazlıkla yansıtıyordu. Asıl önemli olan Doktor Kondor'un uyarısıyla fırtına patlamadan tam zamanında kışlaya dönebilmemdi. İki köşeyi bir de şehir parkını geçtim mi kışlaya varmış olacaktım. Beni şaşırtan bu olayları bütün gece odamda rahatça düşünebilecektim artık. Kışlanın ön bahçesi kapkaranlıktı. Sık ağaçların arasına hava ağır bir basınçla sıkışıp kalmıştı sanki. Zaman zaman kısa esintilerle yapraklar hışırdıyordu. Gittikçe hızlanıyordum. Neredeyse parkın çıkışına gelmiştim ki birden bir ağacın arkasından bir şekil çıktı. Gölgeden sıyrıldı. Biraz şaşırmıştım ama durmadım. Karanlıkta askerlerin yolunu bekleyen sokak kadınlarından biri olsa gerekti. Yabancı adımların bana sokulmak amacıyla peşimden aceleyle yürüdüğünü fark ettim, öfkelendim. Beni böyle edepsizce rahatsız eden bu utanmaz karıyı iyice bir haşlamak için döndüm. Tam o sırada karanlığı yaran bir şimşeğin parıltısında yalpa vurarak soluk soluğa arkamdan koşan yaşlı bir adam gördüm. Başı açık, altın çerçeveli gözlüğü ışıldayan bu adam Kekes Felva'ydı. İlk şaşkınlıkla gözlerime inanamadım. Bizim kışlanın bahçesinde Kekes Felva. Olacak şey değildi bu. Daha 3 saat önce Doktor Kondor'la birlikte onu yorgun, perişan bir halde evinde bırakmıştık. Hayal mi görüyordum, yoksa ihtiyar adam çıldırmış mıydı? Ateşli ateşli yataktan kalkmış, incecik ceketiyle paltosuz şapkası sokağa mı fırlamıştı? Onu tanımamak elde değildi. Binlerce kişi arasından bile onun ezik, iki büklüm ürkek halini tanırdım. ''Aa, Bay von Kekes Falva!'' diye şaşkın şaşkın seslendim. ''Buraya nasıl geldiniz? Uyumaya gitmemiş miydiniz?'' ''Hayır, yani evet ama uyuyamadım. İstedim ki, hadi şimdi doğru eve. Görüyorsunuz, fırtına patlayabilir. Arabanız burada değil mi? İleride, kışlanın yanında bekliyor. Güzel, çabuk olun. Şoför hızlı sürerse sizi zamanında eve götürür. Gelin Bay von Kekes Falva. Kolundan yakaladım. Hızla kendini çekti. Şimdi gidiyorum teğmen. Yalnız önce söyleyin bana. Ne dedi? Kim? Bunu gerçekten şaşırarak sormuştum. Üzerimizde hala rüzgar vahşi bir hızla uğulduyor, ağaçlar köklerinden kopacakmışçasına uğultuyla bükülüyordu. Her an yağmur gelebilirdi. Ben de elbette ki tek bir şeyi düşünüyordum. Yaklaşan fırtınadan habersiz görünen yaşlı adamı eve nasıl götürebilirdim? O kesin bir tavırla ''Doktor Kondor'' dedi. ''Onunla geldiniz ya.'' Ancak şimdi anlamıştım. Elbette karanlıktaki bu karşılaşma rastlantı değildi. Sabırsız adam haberi bir an önce öğrenmek için kışlanın girişinde beklemişti. Başka geceler hizmetçi kızların sevgilileriyle buluştuğu bu berbat şehir parkının bir gölgesine sığınmış, 3 saat bir aşağı bir yukarı dolaşıp durmuştu. Doktor Kondor'u istasyona giden kısa yola kadar geçirip kışlaya döneceğimi tahmin etmişti. Besbelli. Bense her şeyden habersiz Doktor Kondor'la şarap evinde otururken onu 2-3 saat bekletmiştim. Yaşlı adam da bir zamanlar kendisine borçlu olanları beklediği gibi sabırla, inatla beklemişti. Bu aşırı ısrarda beni sinirlendiren, aynı zamanda da duygulandıran bir şey vardı. Her şey yolunda diye yatıştırdım onu. Her şey iyiye gidecek, inanıyorum buna. Yarın öğleden sonra size hepsini anlatırım, kelimesi kelimesine her şeyi anlatırım. Şimdi hemen arabaya gidin, kaybedecek zamanımız yok. Evet geliyorum dedi. Direniyordu ama 15-20 adım kadar götürebildim onu zorlayarak. Sonra kolumdaki yük ağırlaştı. Bir dakika diye kekeledi. Bir dakika, şu sıraya oturayım, yürüyemiyorum artık. Gerçekten de sarhoş gibi yalpa vuruyordu. Gök gürültüsü yaklaşırken karanlıkta onu sıraya sürükleyene kadar epey zorluk çektim. Soluk soluğa çöktü sıraya. Beklemek onu bitkin düşürmüştü. Şaşılacak bir şey yoktu bunda. Kalp hastası bu yaşlı adam 3 saat parkta gidip gelmiş, 3 saat yorgun bacaklarının üzerinde yolu kollamış, nöbet tutmuştu. Tam sevinerek beni bulduğu sırada birden yorgunluğunu fark etmişti. Tahta sıraya halsiz, bitik yaslanıverdi. Bu şehrin en zengin yaşlı adamı, öğlenleri işçilerin katıklarını yedikleri, öğleden sonraları papazlarla hamile kadınların dinlendiği, geceleri de kötü kadınların askerlerin yolunu gözledikleri sıraya oturup bekledi, bekledi, bekledi. Ne beklediğini biliyordum. Bu inatçı adamı başka türlü bu sıradan koparıp alamayacağımı da seziyordum. Önce onu yatıştırmalıydım. Merhamet duygusuna kapılmıştım yeniden. Her defasında irademi elimden alan, kolumu kanadımı kıran o kör olası sıcacık dalganın içimden kabardığını duydum. Yanına sokulup konuşmaya başladım. Çevremizde rüzgar hışırdıyor, uğulduyordu. Yaşlı adam hiçbir şeyin farkında değildi. Onun için ne gökyüzü, ne bulutlar, ne de yağmur vardı. Yeryüzünde sadece kızı, onun sağlığı söz konusuydu. Heyecan ve zaaf içinde oturduğu yere yıkılıp kalan bu adamcağıza kuru, kesin gerçeği, Doktor Kondor'un durumdan daha hiçbir şekilde emin olmadığını nasıl söyleyebilirdim? Az önce sendelerken koluma tutunduğu gibi umutla sarılacağı bir şeye ihtiyacı vardı. Doktor Kondor'un ağzından güçlükle alabildiğim, azıcık avuntu veren sözleri acele toparladım. Profesör Viennetto'nun Fransa'da başarıyla denenmiş olduğu yeni bir tedavi usulünden söz açtım. Karanlıkta yanı başımda bir şeylerin hışırdadığını, yağmurun başladığını duydum. O bitkin arkaya yaslı vücudu ısınmak ister gibi iyice sokuldu bana. Aslında çok umut verici sözler söylememeliydim ama merhamet duygum, sorumluluk duygumu aşmıştı artık. Evet, bu tedaviyle olağanüstü başarılı sonuçlar alınmış diye ona cesaret vermeye devam ediyordum. 4 hatta 3 ayda şaşılacak iyileşmeler elde edilmişti. Belki, hayır, 1 dereceye kadar kesin bile olabilir, bu tedavi Edith'te de başarılı olacaktı. Abartmalı avutmalarımdan keyif duymaya başlamıştım. Bu rahatlatıcı sözler ona nasıl da iyi geliyordu. Sahiden inanıyor musunuz? Ya da bunu sahiden söyledi mi? Kendi mi söyledi bunu? Diye soruyordu. Ben onun her sorusuna heyecanla olumlu karşılık verince bana yaslanan vücudu biraz daha rahatlıyor, hafifliyordu. Bu sözlerimle güveninin arttığını anlıyordum. Yaratıcılara özel o sarhoş edici keyfi ilk defa duyuyordum içimde. Tahta sırada yan yana otururken Kekesfelva'ya neler söylediğimi, ne gibi umutlar verdiğimi bilmiyorum. Hiçbir zamanda bilemeyeceğim. Benim sözlerime nasıl hırslı bir merakla kendinden geçercesine kulak veriyorsa, onun bu mutlu dinleyişi de keyfimi artırıyordu. Mavi kıvılcımlarla çakan şimşeklere, gittikçe daha tehlikeli bir şekilde yaklaşan fırtınaya ikimiz de aldırış etmiyorduk. Birbirimize sokulmuş, konuşuyor, dinliyor, dinliyor, konuşuyorduk. Sırf adamcağızını kekeleyerek kendinden geçercesine sarhoş gibi söylediği, beni de mutluluktan sarhoş eden, ''Aa sahi mi? Çok şükür.'' gibi sözlerini duymak için de, ''Evet, Edith iyileşecek, çok yakında iyileşecek.'' diye yürekten gelen bir inançla konuşuyor, onu da inandırıyordum. Fırtınanın kesin belirtisi o son rüzgar hızla esip bizi kendimize getirmeseydi, orada öyle daha ne kadar otururduk bilemem. Ağaçlar gürültüyle eğildiler. Çatlayan dalların, gövdenin gıcırtısı duyuldu. Kestaneler dolgun yemişlerini üzerimize yağdırıyordu. Koca bir toz bulutu yükseliverdi çevremizde. Eve gitmelisiniz artık diye Kekesfelva'yı tutup kaldırdım. Direnmedi. Sözlerim onu kendine getirmiş, güçlendirmişti. Az önceki gibi yalpa vurmuyordu artık. Şaşkın, aceleci bir telaşla benimle arabaya kadar geldi. Şoför arabaya binmesine yardım etti. Ancak şimdi biraz rahatlamıştım. Emin ellerde olduğunu biliyordum. Ona avutmuş yatıştırmıştım. Zavallı, bitik yaşlı adam en sonunda sakin, derin, rahat bir uyku uyuyabilecekti. Yalnız üşümesin diye arabadaki örtüyü tam ayaklarını örteceğim sırada ürkütücü bir şey oldu. Bir hamlede 2 elimi birden yakalayıverdi sertçe, bileklerimden tutarak. Kendimi savunmama fırsat vermeden önce sağ elimi, sonra solu dudaklarına götürdü. Sonra tekrar sağı, tekrar solu öptü. ''Yarın görüşürüz, yarın görüşürüz.'' diye kekeledi. Araba çılgınca esen rüzgarla sürüklenir gibi atıldı ileriye. Şaşkın şaşkın kalıvermiştim orada. İlk damlalar düşmeye başlamıştı. Dolu sertliğindeki yağmur taneleri gürültüyle düşüyor, gocuğumu hızla dövüyorlardı. Kışlayla aramdaki son birkaç metreye koşana kadar sırılsıklam olmuştum. Üzerimden yağmur suları akarken kışlanın kapısına vardığımda yol boyunca uzanan bir şimşek fırtınalı geceyi aydınlatıverdi. Arkasından gök yarılırcasına bir gök gürültüsü duyuldu. Yıldırım yakına düşmüş olmalıydı. Toprak sallanmış, camlar kırılırcasına şangırdamıştı çünkü. Şimşeğin parıltısıyla gözlerim kamaşmıştı ama yine de az önce ihtiyar adamın çılgın bir sevinçle ellerime sarılıp öptüğü zamanki kadar dehşete kapılmamıştım. Derin heyecanlardan sonra uyku da derin, ağır olur. Fırtınanın bunaltıcı ağırlığının, geceki konuşmadaki elektrikli havanın beni ne derece uyuşturduğunu ancak ertesi sabah anlayabildim. Her zamanki odamı yabancı gözlerle süzerek ne zaman, nasıl deliksiz uykuya daldığımı hatırlamaya çalıştım, boşuna. Yalnız olup bitenleri rahatça hatırlamama, düşünmeme zaman yoktu. Kişiliğimden ayrı, görevlerini, askeri hizmetlerini hatırlayan öbür belleğim bugün önemli bir talim yapılacağını hatırlatmıştı bana. Aşağıda çoktan hazırlık yapıp başlamıştı. Atların eşinmesi duruyordu. Emir erinin sabırsız halinden alayın yürüyüşe çıkma zamanının geldiğini anlamıştım. Hemen toparlandım. Hazır bekleyen üniformamı geçirdim sırtıma. Bir sigara yaktım. Merdivenlerden yıldırım hızıyla inip avluya koştum. Hazır bekleyen bölük marş marş yürüyüşe geçmişti bile. Atlarla talime çıkan bir bölükte insan kendini unutur. Yüzlerce atlının şakırtılı sesini düşünmeye ne de hayal etmeye fırsat verir. Ben de atların sert tırısı arasında rahat, keyifli bölüğümüzün en güzel pazarlardan birinde at koşturduğunu düşünüyordum sadece. Gökyüzü yağmurla yıkanmış, en ufak bir karartı, en küçük bir bulut bile kalmamıştı. Güneş dupduru, pırıl pırıl, doğanın her kıvrımını keskin çizgileriyle ortaya çıkarmıştı. Ta uzaklardaki evler, ağaçlar, tarlalar uzansanız elinizle tutacağınız kadar yakındaymış gibi görünüyordu. O kadar kesin çizgilerle belirmişti. Pencere kenarlarındaki her çiçek saksısı, damlalardan yükselen her duman halkası keskin, berrak renklerle göz alıyordu sanki. Her hafta aynı tempoda, hep aynı hedefleri az sürdüğümüz, bizim o sıkıcı yolu bile neredeyse tanıyamayacaktım. Eğerin üzerine rahatça, keyifle kurulmuştum. Kılıcımı da kuşanmamıştım. Şu son günlerde, haftalarda sinirlerimi harap eden bütün tedirginlikler, huzursuzluklar uçup gitmişti. Sanırım hiçbir gün görevimi bu pırıl pırıl yaz sabahındaki kadar iyi yapmamıştım. Her şey öyle rahat, öyle doğaldı, her şey beni öylesine umutlandırıyordu ki. Gökyüzü, çayırlar, sarılarına her vuruşuma ya da her dizgin çekişime uysallıkla boyun eğen uslu atlar, emir verirken kulağıma gelen kendi sesim bile mutluluk yağdırıyordu içime. Ne var ki içten duyulan güçlü mutlulukların her sarhoş edici şey gibi uyuşturucu bir yanı vardır. O anın zevki geçmiş olanları unutturur. Eğerimin üzerindeki beni kendime getiren, canlandıran o güzel saatlerden sonra akşamüstü köşke giden her zamanki yolda yürürken ben de sadece sessizce o geceki karşılaşmayı düşünüyordum. Yüreğimin coşkunca hafifliğinden, başkalarının sevincinden mutluluk duyuyordum. İnsan kendi mutlu oldu mu başkalarının da mutlu olduğunu düşünür. Gerçekten de köşkün ana kapısını henüz tıklatmıştım ki uşak donuk halinden sarılmış candan bir sesle karşıladı beni. Teğmen Bey'i hemen kuleye çıkarabilir miyim acaba? Sayın bayanlar kendilerini orada bekliyorlar diye atıldı. Peki ama uşağın elleri neden öyle sabırsızca kıpırdanıp duruyordu? Neden gözlerinde mutlu bir parıltıyla bakıyordu bana? Neden öyle işgüzarca benden önce fırlamıştı yukarıya doğru? Kuleye giden asma merdivenden çıkmaya çabalarken bir yandan da elimde olmadan ne oldu ona öyle diye soruyordum kendi kendime. Yaşlı Joseph'in nesi var ki bugün? Beni çabucak yukarıya çıkarmak için sabırsızlıktan ölüyordu. Bu aklı başında çocuğa ne olmuştu acaba? Neyse, sevinçli olmak iyi şeydi. Bu pırıl pırıl Haziran gününde sağlam genç bacaklarla eğri bürü merdivenleri tırmanarak yan pencerelerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya kadar göz alabildiğine uzanan doğayı seyretmek de iyiydi. Taraçaya 10-12 basamak kalmıştı ki birden beklenmedik bir şeyle duruverdim. Garip şey. Merdivenin karanlık ve dolambaçlı sağlığından hafif bir dans havası yayılıyordu dalga dalga. Kemanların, çelloların sesini koloratür sopranoların fışkırırcasına yükselen sesi bastırıyordu. Şaşırmıştım. Hem bu kadar yakın hem uzak, derinden hayal gibi ama yine de dünyevi. Bir operet şarkısı mı aynı anda gökyüzünden esen? Acaba yakındaki bir birhanenin bahçesinde orkestra vardı da rüzgar minicik zerreleriyle melodiyi buraya kadar taşıyordu. Az sonra bu açık hava orkestrasının terastan estiğini ve basit bir gramofondan başka bir şey olmadığını anladım. Bugün her yerde adeta sihirli, mucizevi şeyler aramam, beklemem ne budalalık diye kendi kendime söylendim. Koca bir orkestrayı kulenin darıcık bir terasına kuramazlar diye. Bir iki basamak daha çıkınca yeniden kuşkulandım. Yukarıda gramofon çalıyordu hiç kuşkusuz ama şarkı sesleri, bu sesler vızıldayan küçücük bir kutudan çıkamayacak kadar gür ve gerçekti. Çocuksu bir neşeyle, taşkınlıkla çınlayan kız sesleriydi bunlar. Durdum, daha dikkatle kulak verdim. Soprano ses, Ilona'nın sesiydi. Güzel, gür, dolgun kolları gibi de yumuşak. İkinci ses kimindi acaba? Bu sesi tanımıyordum. Edith bir arkadaşını çağırmış olmalıydı. Çok genç, pervasız, coşkun bir kızcağız. Böyle beklenmedik bir sırada bizim kuleye yerleşen bu şakıyan bülbülü görmek için meraklanıyordum. Bu yüzden terasa adımımı atar atmaz Edith'le Ilona'dan başka kimse olmadığını görünce şaşkınlığım daha da arttı. Neşeyle gülen, rahat, yepyeni kanatlanıp uçarmışçasına hafiflemiş coşkun bir sesle ''Trallalla, trallalla'' diye şarkı söyleyen Edith'ti. Bir gün içindeki bu değişiklik bana biraz garip göründüğünden şaşırmıştım. Ancak kendine güvenen, sağlıklı bir insan böyle sevinçten uçar gibi tasasız şarkı söyleyebilirdi. Öte yandan bu hasta çocuğun böyle birden iyileşmiş olması da inanılacak şey değildi. Bir gecede gerçek bir mucize olmalıydı ki. Onu bu derece ne umutlandırmış olabilir diye şaşırıyordum. Gırtlağından, ruhunun derinliklerinden kopup gelen bu mutlu güveni ona veren neydi acaba? İlk önce ne hissettiğimi anlatmak zor. Sanki kızları çıplak yakalamış gibi huzursuz oldum. Çünkü ya hasta kız bugüne kadar gerçek yüzünü benden saklamıştı ya da neden nasıl olduğunu bilmiyordum ama bir gecede yepyeni bir insan olmuştu. Tuhaf şey. İki kız da beni görünce hiç de şaşırmış görünmedi. Edith önce bana bir dakika dedi. Sonra Ilona'ya seslendi. Gramofonu çeviriver. Sonra gelmem için işaret etti. En sonunda gelebildiniz. Bütün gün sizi bekledim. Hadi çabuk olun. Her şeyi iyice bir anlatın. Babam öyle karışık anlattı ki zihnim karıştı. Bilirsiniz, heyecanlı oldu mu bir şeyi doğru dürüst anlatamaz. Bir düşünün. Gece yarısı yukarıya odama geldi. Fırtınadan uyuyamamıştım. Donuyordum. Pencerelerin altından da müthiş esiyordu. Bütün gece içimden birinin uyanıp da pencereyi kapatmasını istemiştim. O sırada gittikçe yaklaşan bir ayak sesi duydum. Önce ürktüm. Saat gece yarısı 2-3 olmuştu. Çünkü... İlk şaşkınlığımla babamı tanıyamadım. Çok değişmiş görünüyordu. Hemen yanıma geldi. Yerinde duramayan bir hali vardı. Görecektiniz onu. Bir gülüyor, bir ağlıyordu sevinçten. Bir düşünün, babamın böyle neşeyle güldüğünü duymak, koca bebekler gibi parmaklarının ucunda dans ettiğini görmek ne demek? Bir düşünün. Anlatmaya başlayınca deli gibi oldum. Önce inanamadım. Ya babam rüya görüyor diye düşündüm ya da ben rüya görüyordum hala. Sonra Ilona da yukarıya geldi. Sabaha kadar gülüp söyledik böylece. Hadi şimdi söyleyin bakalım bu yeni tedavi nasıl bir şeymiş? Zorlu bir dalga yiyerek sersemlemiş ve kendini tutmaya boşuna çabalayan biri gibi uğradığım bu şiddetli şaşkınlık karşısında sarsılmamak için güç tuttum kendimi. Bu bir tek söz bana her şeyi birden aydınlatıvermişti. Ben yalnız bendim bu dünyadan habersiz Ravcağız'a umudun sesini veren. Ben sadece bendim onda bu bahtsız güvenini uyandıran. Doktor Kondor'un bana sır gibi söylediklerini Kekes Felva'ya anlatmıştım. O da Edith'e anlatmış olmalıydı. Peki ama Doktor Kondor bana ne söylemişti? Ben de kendiliğimden neler eklemiştim onlara? Doktor Kondor son derece ihtiyatlı açıklamalarında ''Ben ise merhamet budalası, ben ise neler uydurmuş olmalıydım ki? Koca bir ev neşeye boğulmuş, yaşlılar gençleşmiş, hastalar kendilerini sağlıklı görmeye başlamışlardı. Neydi? Edith, ne oldu? Neden soruyorsunuz böyle?'' diye sıkıştırıyordu beni. Her kelimenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Hadi anlatın. Doktor neler söyledi? Ne mi söyledi? Zaman kazanmak için söylenenini tekrarladım. Siz de biliyorsunuz artık. Biliyorsunuz. Çok iyi şeyler söyledi. Zamanla çok iyi sonuçlar alacağını umuyor. Yanılmıyorsam yeni bir tedavi denemek niyetinde. Söylenildiğine göre çok yararlı bir tedaviymiş. Doğru anladımsa. Ben herhangi bir hüküm veremem elbette ama ona güvenebilirsiniz. İnanıyorum. Onun her şeyi doğru yapacağına inanıyorum. Ya benim kaçamak konuştuğumun farkında değildi ya da itiraz edemeyecek kadar sabırsızdı. Gördünüz mü? Bu şekilde ilerleme olmayacağını ben çoktan biliyordum. Kendini en iyi bilen yine insanın kendidir. Hatırlıyor musunuz? Bütün bunların saçma olduğunu söylememiş miydim size? Bu masajların, elektrik tedavilerinin, kasları germe aletlerinin, bunlarla tedavi çok ağır gidiyor. Nasıl sabredilebilir ki? Bakın doktora sormadan bugün o sersem aletleri çıkardım bile. Bilemezsiniz nasıl büyük bir hafifleme oldu. Hemen daha iyi yürümeye başladım. Öyle sanıyorum ki bu değnekler engel oldu yürümeme. Hayır hayır, böyle bir şeyi başka türlü ele almak gerekiyordu. Epeydir seziyordum bunu. Peki Fransız profesörün usulünü anlatın bana. Oraya gitmek şart mı? Burada yapılamaz mı? Hastaneden nefret ediyorum, iğreniyorum. Hasta görmeye tahammülüm yok. Benim derdim bana yeter. Hadi nasılmış söyleyin. Hadi durmayın anlatın. En önemlisi ne kadar sürecekmiş bu tedavi? Sahiden o kadar çabuk oluyor muymuş? 4 ay dedi babam. 4 ayda hastasını iyileştirmiş profesör. Artık merdivenleri inip çıkıyormuş. Hareket de edebiliyormuş. Bu gerçekten inanılacak gibi değil. Öyle sessiz oturup durmayın. Anlatın. Doktor ne zaman başlayacak? Hepsi ne kadar sürecek? Dönüş yapmalıyım diye geçirdim içimden. Sanki her şey tamammış sanıp bu çılgınca sevince kapılıp umuda kapılmamalıydı. Heyecanını yatıştırmak için hiçbir doktor önceden süreyi tahmin edemez elbette dedim. Kaldı ki Doktor Kondor bu metottan genel olarak söz etti. Çok iyi sonuçlar alındığını söyledi ama güvenilir olup olmadığını yani demek istediğim bu ancak ayrı ayrı vakalarda denenebilirmiş. En azından beklemeli doktorun. Edith'in coşkun sevinci benim güvensiz savunmamı bastırmıştı. Ah bırakın canım bunları. Siz onu tanımıyor musunuz? Onun ağzından kesin belirli bir şey alamazsınız. Korkunç temkinli ihtiyatlıdır. Ama bir şey için yarım yamalak söz verdi mi bilin ki tepeden tırnağa gerçekleşir o. Bu bakımdan güvenilir ona. Bilemezsiniz bunun bir an önce bitmesini ne kadar istediğimi. En azından ne zaman biteceğini öğrenmeyi. Sabır diyorlar durmadan bana sabır. Daha ne kadar sabretmek gerektiğini bilmeli insan. Biri bana bunun daha 6 ay, 1 yıl süreceğini söylese pekala der, kabul ederdim. Benden her isteneni yapardım. Hiç değilse bu noktaya kadar geldiğimize de çok memnunum. Dünden beri nasıl rahatladım bilemezsiniz. Ancak şimdi yaşamaya başlamış gibiyim. Bu sabah erkenden şehre indik. Şaşırdınız mı? Değil mi ki bütün zorlukları geride bıraktım artık. İnsanların benim için ne konuşup ne düşündükleri umurumda değil. İster arkamdan baksınlar, ister acısınlar. Aldırmıyorum. Sırf bu aptalca bekleyişlerin, sabretmelerin artık bittiğini kendime ispat için her gün şehre gideceğim bundan böyle. Yarınki pazar günü için, siz de boşsunuz, çok güzel bir tasarımız var. Babam söz verdi. Haraya çıkacağız. Yıllardır gitmemiştim oraya. 4-5 yıldan beri sokağa çıkmak istemiyordu canım. Yarın gidiyoruz, siz de geliyorsunuz elbette. Şaşacaksınız. İlona'yla size hiç ummadığınız bir şey hazırladık. Ya da durun bakayım. Gülerek İlona'ya döndü. Büyük sırrımızı açıklayayım mı? Ne dersin? İlona evet diye güldü. Artık sır falan yok. Öyleyse dinleyin sevgili dostum. Babam oraya otomobille gitmemizi istemişti. Ama hızlı yolculuk sıkıcı olur. Sonra birden bizim Yosef'in o yaşlı çılgın prenses hakkında anlattıkları hatırıma geldi. Biliyorsunuz köşk eskiden onundu. Prenses gezindiği hep şu bizim arabalıkta duran 4 atlı rengarenk arabayla çıkarmış. Sırf herkes onun prenses olduğunu anlasın diye. İstasyona giderken bile o arabayı hazırlatırmış hep. Bir düşünün bizim de bu görkemli arabayla gezmemiz ne eğlenceli olacak. Yaşlı arabacımız hala burada. Aa öyle ya siz yaşlı Kahya'yı tanımazsınız. Otomobili aldığımızdan beri kızağa çekildi. Maaşını alıyor elbette. O arabayı hazırlamasını söyleyince güçsüz bacaklarının üzerinde nasıl doğruluverdiğini bir görecektiniz. Bugünleri gördü diye ağladı durdu bol bol. Her şey kararlaştırıldı. Sabah 8'de yola çıkıyoruz. Çok erken kalkacağız. Siz de bu gece burada kalıyorsunuz elbette. İtiraz yok. Alt katta güzel bir konuk odasında kalacaksınız. İhtiyacınız olan şeyleri şoför Pisto bir koşu gidip kışladan alır getirir. Hayır hayır sakın itiraza kalkışmayın. Bize bu zevki vereceksiniz. Özür mü özür dinlemem. Ara vermeden sürüp gidiyordu konuşması. Bense hala bu akıl almaz değişmeden şaşkına dönmüş, sersemlemiş gibi dinliyordum. Sesi büsbütün değişmişti. Konuşmasındaki o sinirli hal yumuşamıştı. Her mimiğiyle tanıdığım yüzü de çok farklıydı. O solgun, hasta görünüşü taptaze, canlı renklerle aydınlanmıştı. Hareketlerindeki kararsız hal de kaybolmuştu. Göz bebekleri sevinçten pırıl pırıl, dudaklarında sevinçli, canlı bir gülümsemeyle mutluluktan sarhoş bir kız vardı karşımda. Bu mest edici duygu beni de sarmış, her sarhoşluk gibi direncimi, istem gücümü gevşetivermişti. Belki diye hayal ediyordum. Doğrudur kızın dediği ya da doğru olacaktır. Belki de onu aldatmadım. Belki de sahiden çabucak gelişir. Sonuçta büsbütün de yalan söylememiştim. Ya da büyük bir yalan söylemiş sayılmazdım. Doktor Condor gerçekten de bu tedavi üzerine bir takım şeyler okumuştu. Bu içi cıvıl cıvıl kaynayan, inançlı yavrucağıza bu tedavi neden yararlı olmasındı? Onu böylesine canlandıran coşkunluğu neden kösteklemeliydi? Neden korkaklık, bezginlik aşılayıp ona eziyet edilsindi? Zavallıcı getirince acı çekmişti. Tıpkı bir konuşmacının hayranlık uyandıran kendi boş sözlerine karşı koyamadığı bir güçle sonunda kendini kaptırması gibi aşırı merhametimle kızda yarattığım güven duygusu da aynı yenilmez güçle içime yerleşiyordu. Ayrım sonu sayfa 182.